Merhaba sevgili seyirciler, ben Cem Sümbül.
Ben Barış Cankı.
Yine yeniden bu haftada Oto Gündem'de karşınızdayız. Tabii ki benim karşımda da sevgili Barış Cankı var. Barış'ım selamlar. Yine Donan Haber'de dolu dolu bir haftayı geride bırakıyoruz. Yine çok yoğun bir şekilde hazırladığımız haberler var. Yine bunlardan bir özetini, en önemlilerini, nispeten en önemlilerini seninle beraber konuşacağız. Ama yayına başlamadan önce her zaman olduğu gibi sizlerden ricamız, eğer bizleri daha önce izlediyseniz de beğeniyorsanız lütfen desteklemek için bizleri YouTube kanalımızdan izliyorsanız eğer lütfen beğeni takip etme tuşuna, beğen tuşlarına basmayı ihmal etmeyiniz. Ve yorumlara da bir emoji dahi olsa bırakırsanız bu yayınların daha iyi ulaşması, daha çok kişiye ulaşması için bizlere yardımcı olmuş olursunuz. Aynı zamanda yapıcı eleştirilerinizi de mutlaka bekliyoruz. Şimdiden teşekkür ediyoruz ve hemen sevgili Barış'a dönüyorum. Barış'ım, ne oldu bu hafta otomobil dünyasında, ilk haberimiz nedir?
Aslında bu hafta genel olarak işte geçtiğimiz hafta bazı düzenlemeler vardı, onlardan konuşmuştuk ama bu hafta genel olarak baktığımızda Türkiye pazarında satışa sunulan makyajlı ve tamamen yeni nesil modeller var. Onun dışında Türkiye'de üretimi yapılacak olan bir araç var. Güzel bir araç, Volkswagen tarafında, onu konuşuyor olacağız. Böyle güzel haberlerimiz var. Özet olarak bunları derleyeceğiz bu hafta.
Süper. Türkiye'de üretim yapılacak araç dedin. Beni çok dikkatimi çektin. Hemen bakıyoruz o zaman ilk haberimize. Hemen Ford görüyorum. Ford Puma mı görüyorum abi?
Evet, Ford Puma. Evet. Az önce dediğim gibi Türkiye'de satışa sunulacak güncellenen modellerden söz etmiştim. Bunlardan ilki Ford Puma. Makyajlandı biliyorsun geçtiğimiz aylarda ve zaten B SUV segmentinde Ford'un kendine has tasarımı, yani birçok otomobil birbirine benzerken aslında Ford Puma biraz daha kendine has karakteriyle, tasarım çizgileriyle farkını ortaya koyan bir modeldi bana göre. Şimdi makyajlandı, ufak tefek değişimler var. Dış tarafında çok az değişim var. Zaten fotoğraflarda gördüğümüz gibi daha çok aydınlatmalara odaklanılmış, panjura odaklanılmış gibi. İç tarafta daha büyük değişimler bizleri bekliyor. Onları hemen söz ediyor olacağım. Ama önce hemen şöyle bir en merak edilen yerden fiyatlardan girelim. Fiyatları neler yeni Ford Puma'nın? Giriş versiyonla birlikte bu Titanium ve ST Line X olmak üzere iki farklı donanım seviyesi var şu anda. Tabii ki motor olarak benzin hibrit olan 1 litrelik EcoBoost motorumuz var. 1.464.100 TL'den başlıyor fiyatlarımız ve en üst seviyedeki ST Line X donanım seviyesiyle beraber 1.702.200 TL'ye kadar çıkıyor. Baktığımız zaman tabii böyle B SUV giriş seviye SUV olarak adlandırabileceğimiz bir segmentte tabii ki bu fiyatlar artık yüksek diyebiliriz ama ne yazık ki alıştık. Ben birçok alanda böyle yüksek fiyatlara alıştığımı fark edip kendime kızıyorum. Otomotiv dünyasında da böyle. Ama fiyatlar böyle, yapabilecek bir şey yok buna. Hemen özellik tarafına geçelim. Şöyle özelliklerden bahsederken ben ne gibi farklar var onları söyleyeyim size. İç mekanda daha büyük değişim yapıldığını söylemiştim. Bunlar neler? Önceki versiyonda 8 inçlik bir bilgi eğlence sistemi vardı. Sync 3 adı verilen, yani eski nesil olan bir bilgi eğlence sistemiydi. Artık 12 inçlik daha büyük ekran var ve markanın son nesil bilgi eğlence sistemi var. Sync 4 adı verilen. Bu sisteme geçiş yapılmış. Onun dışında kablosuz bağlantı geliyor artık. Apple CarPlay, Android Auto kablosuz bağlantı geliyor ki öncesinde kablolu bağlantı mevcuttu. Bunlar bilgi eğlence sisteminde olan önemli farklar. Artık günümüz modern otomobillerinde bunların olması gerekiyor. Onun dışında sürücü destek sistemlerinde önemli geliştirmeler var. Dur kalk ve şerit hizalama özellikli akıllı adaptif hız kontrolü geliyor ki daha öncesinde sadece adaptifti. İşte dur kalk özelliği, şerit hizalama özelliği yoktu. Onun dışında 360 derecelik kamera sistemi ve geri görüş kamerası gibi özellikler geliyor. Gelişmiş çarpışma önleme yardımcısı geliyor. Bu özellik önceden vardı ama biraz daha geliştirilmiş, teknolojinin gelişmesiyle beraber yeni özellikler kazandırılmış. Daha keskin, daha hızlı çalışan bir çarpışma önleme yardımcısı yeni Puma ile birlikte geliyor. Farlarda değişiklik yapıldığını söylemiştim. Daha öncesinde sabit LED ön farlar vardı. Ama artık bu yeni versiyonda dinamik matrix LED ön farlar geliyor. Dinamik viraj aydınlatma özelliği geliyor burada. Yine otomatik uzun far gibi seçenekler var olmaya devam ediyor. Yine ekranlardan gidecek olursak 4.2 veya 12.3 inçlik dijital yol bilgisayarı vardı. Artık bunlar ortadan kalkıyor. 12.8 inçlik dijital yol bilgisayarı, yani dijital gösterge panelimiz geliyor. Onun dışında ısıtmalı direksiyon ve ön koltuklar gibi donanımlar da geliyor. Bunun dışında zaten bir makyaj operasyonundan bahsediyoruz. Hani burada Puma'da en sevilmeyen özelliklerden bir tanesi, artık 2024 yılındayız. Şu el freni, mekanik el freni bir ortadan kalksa diyoruz ama tabii ki makyajla beraber yapılacak kadar ufak bir güncelleme değil bu. Daha böyle yeni nesile geçişte yapılacak bir güncelleme. O da daha sonrasında olacaktır Puma yoluna devam edecekse eğer, ki %100 elektrikli versiyonu da çıkıyor zaten, yoluna devam edeceğini biliyoruz. Bakalım yeni evet. nesilde ne gibi değişiklikler olur, ama makyajla beraber gelen yenilikler bunlar.
Evet, yani böyle bakınca gerçekten artık el freni, dediğin gibi hani elektriklisi gelecek de buna normal böyle el freni koyacak halin yok. Yani o yüzden beklentilerden bir tanesi o olması için gayet doğal. Dediğin çok doğru. Yeni araç aldığında artık insanlar elektrikli el frenine bakıyorlar. Özellikle tabii belki vites bu işi kolaylaştırıyor olabilir. Yani normal düz vites belki düşündürtmez, ama öbür türlü sana katılıyorum. Evet, ön farlar da dikkatimi benim de çekti bu arada. Peugeot'un da veya işte Stellantis'ten gördüğümüz bazı o çizgiyi de görüyorum sanki şurada. O da dikkatimi çekti. Peki hemen sıradaki habere geçeceğiz. Sıradaki haberimiz yine yeni bir konuyla ilgili. Bizim de sanki sevdiğimiz araçlardan bir tanesi. Daha önce konuştuk bunu. Öyle mi? Doğru mu hatırlıyorum?
Evet, doğrudur. Skoda Kodiaq artık B SUV segmentinden daha üst segmente geçiş yapıyoruz. Hatta iki segment birden atlıyoruz burada. Bizim sevdiğimiz, beğendiğimiz bir model yeni nesline geçiş yaptı artık. Ama işte Türkiye pazarında önümüze çıkan en büyük engel fiyatlar. Kodiaq tarafında da zaten bu engel olmasa bence yollarda bol bol görürüz diye düşündüğüm bir tane model. Neden fiyatlar diyorum? Çünkü baktığımız zaman Kodiaq'ın fiyatlarına 2.599.900 TL'den başladığını görüyoruz. Neyse ki burada Skoda 100.000 TL'lik bir indirim yapmış lansmana özel. 2.499.900 TL, yani 2.5 milyon liralık bir başlangıç fiyatı var. Burada bizim karşımıza ilk etapta tabii ki 1.5 TSI hafif hibrit motorlar çıkıyor. Premium prestij donanım seviyeleri karşımıza çıkıyor. Daha farklı donanım seviyeleri de gelecek, motor seçenekleri de gelecek, ama ilk etapta satışa sunulanlar bunlar. Prestij donanım seviyesiyle beraber fiyatı 2.900 seviyesine kadar çıkıyor lansmana özel. Buna 4x4, yani ben bunu artık bir kocaman SUV alıyorum 4x4 olsun derseniz de 2 litrelik TDI, yani dizel motorla birlikte geldiğinde 4.5 milyona kadar çıkıyor fiyatları. Az önce demiştim hani Kodiaq'ı seviyoruz ama karşımıza çıkan engellerden en büyüğü fiyat diyorduk. Maalesef böyle de fiyatlar söz konusu. Yani yavaş yavaş aslında burada şeyi görüyoruz. Bana göre en azından Volkswagen işte değişen otomotiv trendleri doğrultusunda biraz daha elektrikli araç, elektrikli otomobil üreticisi olmaya yaklaşırken, onun içten yanmalı motor tarafındaki tacını mı diyelim ya da onun elinde bulundurduğu durum mu diyelim, sanki biraz daha Skoda devralıyor bu tarafta. İçten yanmalı motorlu araçlar ve hibrit motorlu araçlarla biraz daha burada bayrağını Skoda'ya devrediyor gibi görüyoruz. Tabii ki bu ne oluyor? Skoda'nın fiyatlarını da yükseltiyor. Baktığımız zaman Kodiaq'ın fiyatlarından bunu net bir şekilde anlayabiliyoruz. Şimdi fiyat her zaman tabii ki en çok konuştuğumuz şey oluyor, ama onun dışında işte baktığımızda neler yapılmış bu otomobilde, neler karşımıza çıkıyor. Bir kere top led matrix farlar, ön panjurdaki değişimler, daha otomobilin böyle biraz daha agresif, eskisine göre daha agresif, daha kızgın, daha sportif görünmesini sağlamış. Onun dışında hava sürtünme katsayısında iyileştirmeler yapılmış. 0.282 CD'ye kadar düşürülmüş ki hani otomobillerde artık ister içten yanmalı motorlu olsun ister elektrikli olsun. Elektriklerde tabii daha çok dikkat edilen bir detay. Neden? Menzilin 10 kilometre, 20 kilometre bile arttırılması elektrikli otomobillerde artı olarak yansıyor. Tabii ki benzinlerde buna çok dikkat etmiyorsun. Neden? Her yer zaten yakıt istasyonu. Ama tasarruf isteyenler, tasarrufa dikkat edenler bu hava sürtünme katsayısına dikkat ediyorlar. Bu otomobilde de yeni nesilde hava sürtünme katsayısı düşürülmüş. Güzel bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor. Tasarımın dışında iç mekanda tabii ki tamamen yenilenmiş. Bunu zaten işte nerede görmüştük? Süper'de görmüştük. Ondan sonra Kodiaq'ın iç mekanını evet. zaten net bir şekilde görüyorduk. Ortada kocaman bir tablet ekran şeklinde multimedya ekranı. Bunu geçmiş yıllarda hayatımıza bu kocaman kocaman ekranları hayatımıza evet. Tesla soktu. Tesla'nın arkasından birçok marka bunu yapmaya başladı. Skoda tarafında da bu kocaman ekranı zaten net bir şekilde görüyoruz ki baktığım zaman 13 inç büyüklüğünde yanılmıyorsam, şöyle detaylara bir göz gezdirdiğimde.
Notebook ekranı kadar diyecektim. Evet.
Evet, yani evet gerçekten var. Bir sanki notebook'un ekranını tabii. almışsın, dizüstü bilgisayarın oraya yerleştirmişsin evet. gibi duruyor. Sürücünün önünde yanlış görmüyorsam eğer yine böyle konsola gömülü değil de yine siperliksiz bir dijital gösterge ekranı bulunuyor. Birçok otomobilde artık bunu görüyoruz. Yeni teknolojiler buraya güneş yansıması, güneş ışığından dolayı yansıma yapmayacak şekilde ayarladığı için zaten görüş açısı görüş parlaklığı açısından herhangi bir sıkıntı olmuyor. Kodiak tarafında da büyük ihtimalle bu olmayacaktır. Head-up display var. Bunun dışında ekranlara artı olarak yansıyan. Bu arada dijital gösterge panelinin büyüklüğü de 10 inçmiş. Standart olarak sunulan. Onu da belirtmiş olalım. Burada iç mekanda tabii ki Superb'de de konuşmuştuk. Ortada 3 tane döndürebildiğimiz mekanik tuş bulunuyor. Bu tuşların en önemli özelliklerinden bir tanesi smart, yani akıllı tuşlar olarak adlandırılıyor. Bu tuşların ortadakine, yanlış hatırlamıyorsam, farklı fonksiyonları yerine getirebilecek şekilde farklı görevler atayabiliyorsunuz. Ortadaki multimedya ekranı üzerinden atıyorum işte buna sen diyorsun ki klima ayarlarını kontrol et. Bunu atadığında, onu çevirdiğinde klima ayarlarını kontrol edebiliyorsun. Onun çok dışında güzel. Sesi diyelim ki bu tuşa atamak istediniz. Sesi atıyorsunuz. Oradan ayarlamasını yaptığınızda sesin ayarlamasını yapıyorsunuz gibi, hani özetle böyle Smart Dials adı verilen sistem üzerinden, ki bunu konuşmuştuk. İlk bu iç mekan ortaya çıktığında konuşmuştuk. Beğendiğimiz özelliklerden bir tanesi olmuştu. Hemen şöyle motor seçeneklerine bakalım. Yani az önce bahsetmiştim aslında. İlk iki motor donanım seviyesinde motor 150 beygirlik bir 5 TSI motor geliyor. 193 beygir güç üretiyor. Daha güçlü ve dizel seçenek isterseniz de hala Skoda böyle dizel tarafında motor seçeneği sunan nadir markalardan, biliyorsun artık hibritlere, benzinlere geçiş yapıldı. Evet. Dizel seçenek çok az karşımıza çıkıyor ama Kodiaq'ta 2.0'lık bir TDI dizel motor seçeneğini görüyoruz. Bu da 265 beygirlik Kodiaq Ares ile beraber 265 beygirlik güçlü bir motor olarak karşımıza çıkıyor. Baktığımız zaman hemen şöyle Euro NCAP'ten 5 yıldız alan bir araç olduğunu görüyoruz ki zaten Skoda tarafında işte bir sürü teknolojik özelliği, sürüş asistan sistemini bir içinde barındıran kocaman bir SUV'den bahsediyoruz. Bu da bize çok şaşırtıcı olmuyor. Dediğim gibi Kodiaq SUV tarafında kendi segmentinde çok beğendiğimiz, çok sevdiğimiz bir araç ama keşke fiyatlar bu kadar yüksek olmasa da yollarda görsek daha erişilebilir olsa.
Yani evet, zannediyorum böylece bazen bazı markalar bazı araçlarında bu konuyu yaparak sınıf atlatıyorlar araçlarına. Yani belki Skoda'da hani bu fiyat bazıyla yani zorlu bir yere çıkartarak belki de o sınıf atlatma işini. Çünkü yine bunu da konuşmuştuk, yani Skoda markası tabii ki çok iyi bir marka ama hani günün sonunda birileri konuşurken yani Skoda falan derse diye, artık çok denmiyor da eskiden böyleydi. Yani hatırlıyorum yine Volkswagen grubunda olmasına rağmen Skoda diye o kadar böyle revaçta değildi. Belki de bilemiyorum hani onunla ilgili bir şey var mı, çok emin değil olmamakla beraber. Ama tabii şık bir araç yaptıkları kesin. Fakat fiyat ya bize çok pahalı geliyor ya pahalı. Yani hani bilemiyorum.
Ya bizdeki absürt vergilerin de çok büyük etkisi var tabii ki.
Ya tabii şimdi böyle konuşursak. 2 milyona düşecek arabanın fiyatı. Yani hani onu da söyleyelim. Yani bu vergi olmasa arabanın fiyatı 2 milyon, 2,5 milyon falan konuşacağız ama şimdi böyle konuşamıyoruz. Başka şeyler konuşuyoruz. Peki neyse, hemen o zaman bir başka büyük ihtimalle fiyatını işte çok dert edeceğimiz bir araca geçmek istiyorum. Madem öyle izinle. Bakınız efendim, ekranda ne var? Güzel bir araç. Yeni Audi A6 e-tron. Doğrusu fiyatını merak etmemek elde değil ama özellikle tabii ve haberi de senden dinlemek ister.
Yani fiyatını merak ediyorum diyorsun ama fiyatı tabii ki konuşuyor olacağız. Türkiye fiyatı yok şu anda tabii ki. Avrupa'daki fiyatı var ama fiyatı gerçekten can yakar seviyede. Hani muhtemelen canın çok sıkılacak. Yani Kodiaq'tan daha fazla sıkılacak bir otomobille karşı karşıyayız şu anda. Audi biliyorsun şu anda lüks segmentte en çok elektrik tarafta yine. Yani baktığımız zaman da aslında lüks tarafta elektrikli otomobil seçeneğinin çok fazla olduğunu görüyoruz. Hem BMW'de, hem Mercedes'te, hem Audi'de. Audi'de e-tron ailesi var biliyorsun. Şimdi ona artık Mercedes EQE'ye, BMW'nin i5'ine rakip olarak bir elektrikli sedan çıkarması gerekiyordu. Böyle lüks bu segmente. A6 e-tron'u artık karşımıza çıkardı. 2021 ve 2022 yıllarında yanlış hatırlamıyorsam önce Sportback konsepti, ardından da Avant konsepti isimli iki konsept çıkarmıştı ki A6 e-tron'un ön gösterimi olarak belirtilmişti bunlar. Zaten şimdi karşımıza çıkan otomobilin tasarımına baktığımızda da iki farklı gövde tipinde satışa sunulacak bu arada. Bu konseptlere büyük oranda sadık kalındığını, sadece ufak tefek değişiklikler yapıldığını net bir şekilde görüyoruz. Eski A6'dan izler aramak isteyenler, onun böyle ağırlığını görmek isteyenler tabii ki bu A6 e-tron'da bunu çok göremeyecekler. Neden? Elektrikli otomobil demek biraz evet. daha tasarım dilinde ve gövde yapısında farklılık demek anlamına geliyor. Ne yazık ki otomotiv üreticilerinde A6 Doğru. e-tron'da bu şekilde karşımıza çıkıyor. Bir kere ne oluyor fark olarak? Bölünmüş far tasarımı. Yani gördüğümüz zaman aslında birçok lüks otomotiv üreticisinin elektrikli otomobillerde özellikle bu tasarıma geçiş yaptığını görüyoruz. Bir otomotivde moda haline gelen bir değişiklik oldu. Audi de buna uyum sağlamış. Üstte çok ince diyebileceğimiz gündüz aydınlatmaları, alt tarafta ise yine böyle kare dikdörtgen formda ana aydınlatmalarımız geliyor. Ön tasarım yine bir Audi olduğunu anlıyorsunuz panjurdan dolayı ki halkalı logosu net bir şekilde karşımıza çıkıyor ama burası tamamen kapalı. Biliyorsunuz %100 elektrikli otomobiller bir açık panjura ihtiyaç duymuyorlar. Sadece alt tarafta hava girişi bulunuyor. Gerektiğinde buradan zaten bataryayı soğutmak için hava akımını alabiliyorlar. Onun dışında dediğim gibi böyle çok ilginç bir tasarım diliyle karşımıza çıkıyor. Özellikleri neler? İç mekana baktığımızda ekranlarla bezeli bir konsol bizleri karşılıyor bir kere. Sürücünün hemen önünde ve ortada tek bir panel üzerinde toplanmış iki büyük ekran var. Bunlardan bir tanesi 14.5 inçlik dokunmatik multimedya ekranı ve 11.9 inçlik dijital gösterge ekranı. Bunlar zaten sürücüye dönük bir biçimde açıkçası. O multimedya ekranı da sürücüye döndürülmüş. Buraya sürücü odaklı bir tasarıma yer verildiğini söylemek mümkün.
Çok doğru.
Ama bununla da yetinmeyen Audi 10.9 inçlik bir ön yolcu ekranı da konumlandırmış. Yani biz hani multimedya ekranını sürücüye döndürdük. Hani yan taraftaki yolcu evet. da sıkılmasın. Biz onun önüne küçük bir ekran koyalım. Orada yol boyunca eğlensin, kendi başına takılsın gibi bir strateji demişler burada.
Evet. Bayağı da yolcunun önünde yani. Şeyde değil. Yani hani böyle evet. ortada falan değil. Bayağı bildiğin yolcunun önüne konmuş. Evet.
Evet gerçekten öyle işte sürüş esnasında hani muhtemelen zaten diğer ekran sürücüye dönük olduğu için sürücü bu ekranı göremeyecektir. Sürüş esnasında evet. yolcu kendi ekranından ister oyun oynar ister video izler ister film izler böylece sürücünün de dikkati dağılmamış olur. Çünkü o ekrandan açıkçası birisi film izlese benim gözüm kayardı o ekrana ister istemez arada.
Evet evet.
O yüzden evet. hiç görmemesi iyi olmuş açıkçası böyle güzel bir yerleşim yapmışlar. Ekranlar bununla mı sınırlı? Tabii ki değil. Günümüzde böyle ekranlarla bezeli diyoruz ya. Dijital yan aynalar kullanılıyor. Tabii ki bu ülkelerin kendi kurallarına göre değişebiliyor. Bazı ülkeler buna izin vermiyor. Geleneksel yan ayna koyacaksın diyor ama bazılarında bunu kabul ediyorlar. Dijital yan aynaların da oradan elde edilen görüntüyü sürücüye aktaran ekranlarımız var. Bunlarla beraber toplamda 5 tane ekran bulunuyor kokpitte. Böyle değişik teknolojik bir otomobil olmuş evet. diyebiliriz. Onun dışında kocaman bir panoramik cam tavanımız var ve tek tuşla böyle opak hale gelebilen ve güneş ışınlarının içeri gelip böyle seni yakmasını engelleyen bir teknoloji kullanılmış. Bu teknoloji zaten günümüzde çok lüks olmasa bile bazı segmentteki otomobillerden alışığız. 4 bölgeli otomatik klimamız var, 23 hoparlörlü premium ses sistemimiz gibi birçok özellikler devrede. Yani çok teknolojik bir iç mekan olduğunu söylemek mümkün ki Audi'den bahsediyoruz ve Audi'nin yepyeni bir modelinden bahsediyoruz. Hemen güç ve batarya seçeneklerine bakacak olursak PPE platformu üzerine inşa ediliyor bu arada zaten. Q6 e-tron modelinin de ve elektrikli Macan biliyorsun tanıtılmıştı. Onların da altyapısını oluşturan PPE platformu üzerine inşa edilmiş yeni bir model. Giriş versiyonu arkadan itişli, arka aks üzerine entegre edilmiş tek bir motor var ve 270 kW güç üretiyor. Yani 362 beygir. Yani giriş seviyesinde bile aslında performanslı bir otomobilden söz ediyoruz ki zaten baktığında büyük ve ağır bir otomobil olduğunu tahmin etmek çok zor değil. Hani bunu yürütmek evet. için de zaten güçlü bir motor gerekiyor açıkçası. 270 kW'lık bir motor da bunu çok net yerine getirecektir diye düşünüyorum. Bir üst kademede daha fazla güç ve 4 tekerlekten çekiş özelliği karşımıza çıkıyor. Elektrikli otomobillerde 4 tekerlekten çekiş ne demek? 2 elektrik motoru kullanılması demek. Burada da 315 kW yani 422 beygirlik bir maksimum güç çıkıyor karşımıza. En üstte bu arada RS6 e-tron gelir mi bilmiyorum. Büyük ihtimalle gelecektir ama şimdilik S6 e-tron ailenin en güçlü seçeneği olarak karşımıza çıkıyor. Yine 2 elektrik motoruyla 370 kW yani 496 beygir maksimum güç üretiyor. Bununla beraber tabii ki launch kontrol özelliği var. Bu özellik ne yapıyor? Kalkış sırasında bu özelliği aktif ettiğinizde kısa süreliğine gücü 405 kW'a yani 543 beygire kadar çıkarıyor. Son hız 240 km saatle sınırlı. Yani çok güçlü bir otomobil isteseniz gider yani. Çok daha fazla gider ama maalesef elektrikli otomobillerde menzil kaygısı. Biz menzili çok fazla yemeyelim, biraz daha çok basmasınlar diye elektronik olarak düşük hızlarda sınırlıyorlar. Ama Audi tabii ki gidip de bu otomobili 180 km saatle sınırlayamaz. Neden bu otomobili alasın çünkü, yani böyle güçlü bir otomobili alasın. O yüzden 240 km saatle sınırlamış burada. En önemli özelliklerden bir tanesi 800 voltluk elektrik mimarisine sahip olması. Bu sayede hem otomobil daha elektrik açısından daha verimli oluyor, hem de şarj gücünü daha üst seviyelerde tutabiliyorsunuz ki 270 kW'lık maksimum DC hızlı şarj desteğimiz söz konusu burada. 94.4 kWh'lik net kapasiteye sahip kocaman bir bataryamız var. Bu sayede bu iki detay birleştiğinde 750 kilometreye kadar sürüş menzili sağladığını görebiliyoruz bu otomobilin. S6 e-tron tabii ki daha performanslı olduğu için onda biraz daha düşüyor. 670 kilometrelere kadar düşüyor ki bu da günümüze göre hala yüksek bir değer. Fiyat can yakıyor demiştim. Fiyatına baktığımızda Sportback, yani baktığımız bu donanım seviyesi için, bu gövde tipi için 75.600 euro başlangıç fiyatı var bu otomobilin.
Yani bizde kafadan 150 bin euro, tabii elektrikli olduğu için bilemem, kafadan 150 bin euro, belki 200 bin euro falan, böyle hani buralarda bir şey görebiliriz. Gelene kadar başka ne olur bilmiyorum ama yani aşağı yukarı hani Türkiye için düşündüğünde sanki böyle görebiliriz. Evet, çok
biraz
şık,
kedi
çok
ciğer meselesi oluyor.
Abi evet aynen öyle. Dehşet bir araba tabii yani böyle bakınca. Evet. Neyse, çok bakıp moralimi bozmak istemiyorum. Fakat şu üst tavandaki güneş meselesi, güneş engelleme meselesi gayet iyiymiş diyorum ve hemen bir sonraki habere geçiyorum. Türkiye için önemli haberlerden biri diye zannediyorum öyle olacak. Doğru mu tahmin ediyorum Volkswagen'le ilgili çünkü. Evet, ekranda gördüğümüz araç nedir?
Şimdi Türkiye'de üretim ve Volkswagen dediğimizde otomotiv piyasasını yakından takip eden izleyicilerimiz bilecektir ki bir sıra İşte ne oldu? Volkswagen Türkiye'de fabrika açacağız dedi. Yanılmıyorsam Manisa taraflarında mı? Manisa taraflarında bir fabrika kuracaklardı. Hatta Türkiye'de şirket bile kurmuşlardı. Onun haberlerini sıra sıra yapıyorduk.
İşte Türkiye'de konuşmuştuk aslında biraz.
Evet biraz da değinmiştik buna. İşte Türkiye'de Passat mı üretilecek, Türkiye'de ne üretilecek, binek otomobil üretimi yapılacak derken sonrasında işte siyasi sebepler böyle bahane gösterilerek Türkiye'de fabrika kurulumundan vazgeçildi. Bunu da kısaca böyle bir hatırlatmış ve buna değinmiş olaraktan Volkswagen'e biraz sitemimizi dile getirmiş olaraktan. Eminiz. Şimdi ne olacak tabii ki? Volkswagen dolaylı olarak yine bir Türkiye'de üretim yapacak. Ama neden dolaylı olarak diyoruz? Ford Otosan üzerinden, biliyorsun Volkswagen ve Ford tarafında ticari araç anlaşması yapıldı ki bu anlaşmanın bir ayağı da şeydi zaten. Yeni Volkswagen Amarok, Ford'un pick-up'ını, Ranger'ını baz alıyor. Yani altyapı olarak aslında tasarım dışında tamamen Ranger olduğunu söylemek mümkün. Bir ayağı da tabii ki böyle Van tarafında, ticari Van tarafında yine Transporter'ın Transit Custom'ı temel alması. Onun kabuğu değiştirilmiş, tasarımı değiştirilmiş bir versiyon olması. Tabii bu kapsamda ne oluyor? Transit Custom Türkiye'de üretildiği için Volkswagen Transporter'da artık Ford Otosan'ın Kocaeli'deki fabrikasında üretilecek olduğunu söylemek mümkün. Bu yüzden hani dolaylı olarak diyorum. Yine aslına baktığımızda bir Volkswagen yakında Türkiye'de üretilmeye başlanacak. Ne oldu? Bu Volkswagen Transporter'ın zaten biliyorduk Türkiye'de üretileceğini ama resmi olarak tanıtımı yapıldı. Dün ya da yanılmıyorsam bir gün önceydi. Baktığımız zaman yine zaten yineliyorum, Transit Custom'ı temel alıyor. Baktığında otomobilin proporsiyonlarına ve tasarımına baktığında bunu net bir şekilde görebiliyorsun zaten. Eski Transporter'la çok bir alakası yok. 3 tane dizel motor seçeneği, 1 tane plug-in hibrit yani şarj edilebilir hibrit, 3 tane de %100 elektrikli motor seçeneğiyle beraber geliyor. Dizel seçenekler 2 litre. Dizel seçenekleri var, 110 beygir, 150 beygir ve 170 beygir farklı güç sunuyor bize burada. 150 ve 170 beygirlik seçeneklerde 4 tekerlekten çekiş opsiyonu da sunulacak ve en üst versiyonda 8 ileri otomatik şanzıman standart olarak gelecek. Tabii ki bizi en çok ilgilendirenler burada, en çok merak edilenler elektrikli ama onun öncesinde tabii ki plug-in hibrit yani şarj edilebilir hibrit de var. Burada da 2,5 litrelik benzinli motor ve bir elektrik motorundan güç alan bir sistem karşımıza çıkıyor. 16,5 kWh'lik bir batarya paketimiz var. Burada saf elektrikli sürüş menzilini açıklamamış Volkswagen ama zaten baz aldığı modelde, yani temel aldığı modelde Transit Custom'da 56 km'ye kadar saf elektrikli sürüş menzili olduğunu biliyoruz. Bu modelde de aşağı yukarı aynı olacaktır zaten. Çok evet, değişmeyecektir. Işte. 55-60 km aralığında bir saf elektrikli sürüş menzili bizi bekliyor olacaktır. %100 elektrikli seçeneklere baktığımızda ise hepsinde arka aks üzerine entegre edilen bir motor. Yani arkadan itişli araçlar olduğunu söylemek mümkün. 100 kW, 160 kW ve 210 kW güç seçenekleri bulunan 3 farklı seçenek karşımıza çıkıyor. Hepsinde 64 kW saatlik bir batarya seçeneğimiz mevcut. Yani sabit batarya ve 3 farklı motor gücü var burada. Yine menzil tarafında bir açıklama yapılmamış ama yine Transit Custom'da 340 km civarında bir menzil sürüş menzili vardı. Bu Transporter'da da aşağı yukarı aynı olacaktır diye düşünüyorum. DC hızlı şarj kapasitesi de ne çok hızlı ne çok yavaş, 125 kW. Gayet ortalama bir değer olduğunu söylemek mümkün. Bataryamız zaten çok büyük değil. O yüzden bataryayı kısa sürede dolduracaktır bu maksimum hızda. Şimdi baktığımızda gövde tipi olarak ve versiyon olarak şimdiye kadarki en fazla seçenek sunulan Transporter olarak karşımıza çıkıyor. 3 veya 5 koltuklu panel van, 6 koltuğa sahip çift kabinli versiyon ve bizim Caravelle olarak adlandırdığımız 9 koltuklu evet, minibüs seçenekleri tercih edilebilecek burada. Gövde uzunlukları işte 5 metreden 5.45 metreye kadar çıkabiliyor bu tercih ettiğimiz versiyonlara göre. 2800 kilograma kadar römork çekme kapasitesi, 1330 kilograma kadar yük taşıma kapasitesi gibi birçok seçenek karşımıza güzel çıkıyor. İç mekana baktığımızda tabii ki Volkswagen kendi tasarım dilini ortaya koyuyor ama burada zaten yine aynı şekilde Transit Custom olduğunu her zaman dıştan ve içten anlayabiliyoruz. 12 inçlik dijital evet, gösterge panelimiz var. 13 inçlik dokunmatik multimedya ekranımız var gibi gibi birçok seçenek burada karşımıza çıkıyor. Evet. Burada önemli olan her zaman belirttiğimiz gibi Türkiye'de üretimi yapılacak olması.
Yani bunun fiyata da bir avantajı olur mu sevgili Barış? Yani oradan da bir avantaj elde edebilir mi Türkiye, yoksa pek fark etmeyecek midir?
Ya ben çok büyük bir avantajı olacağını düşünmüyorum burada fiyat tarafında. Zaten, yani %100 evet, elektrikli seçenekler olacak. Biliyorsun elektrik tarafta vergi biraz daha düşük olduğu için elektrikli versiyonların avantajı olacaktır burada. Hem kullanım tarafında şirketlere hem de evet, ilk satın almada avantajı olacaktır. Çok ama güzel, Türkiye'de üretildiği için ben çok böyle bariz bir fiyat farkı olacağını çok farkı düşünmüyorum açıkçası.
Peki hemen o zaman tartışılan bir habere geçmek istiyorum. Hemen ekrana verdim. Zaten görenler diyecektir, aa ben bu olayı biliyorum. Çünkü bizim sitede de böyle. Belki alışveriş merkezi de olabilir ama bilemiyorum. Sitelerle ilgili çok da konuşulan siteler ve apartmanlarda şarj ünitesi meselesi, elektrikli arabaların şarj edilmesi meselesi büyük bir problemdi. Evet. Yeni bir karar çıktı ama zannediyorum o da tartışmalı. Yani tartışmayı bitiriyor ama hukuki anlamda başka neler var neler yok bilmiyorum. Nasıl haberin detayları?
Şimdi şöyle, sen zaten bu konudaki kısa bir özet geçtin burayı. Biliyorsun elektrikli evet, otomobillerin en büyük avantajı sen kendi evinde veya iş yerinde şarj edebildiğinde ortaya çıkıyor. Neden? Çünkü bir ticari şarj istasyonuna gittiğinde fiyatlar evde şarj ettiğinden çok daha farklı. DC'lerde 10 liralara aşan fiyatlar karşımıza çıkıyor. AC'lerde 5-6 liralara varan fiyatlar karşımıza çıkıyor. Yani sürekli DC hızlı şarj istasyonunda şarj edersen aracını hem bataryaya zarar, çünkü sürekli hızlı şarj yapıyorsun, evet, hem de senin cebine zarar. O zaman içten yanmalı. Yani benzinli araçlara göre çok bir fiyat avantajı ortaya çıkmıyor. Ne zaman ki sen bataryanı geceden sabaha kadar kendi şarj cihazına takılı bırakırsan, o zaman yanılmıyorsam 2.3 lira mı 2.6 lira hatta belki geceleri daha da düşüyor olabilir kilowatt başına birim başına diyelim. Böyle bir düşük fiyat karşımıza çıkıyor ki asıl avantaj da burada ortaya çıkıyor. Çok müstakil doğru, ev sahiplerinin zaten böyle bir sıkıntısı yoktu. Kendi evin, kendi alanın işte wallbox'ını, kendi şarj üniteni istediğin gibi kur. Asıl sıkıntı sitede, apartmanda oturanlarda bulunuyordu. Ne oluyordu? Sen işte ben şarj ünitesi kurmak istiyorum dediğinde yönetim sana diyordu ki sen işte 5'te 4 çoğunluğu sağlamak zorundasın. Bunu işte bir sürü şey ne derler ona süreçten geçmek zorundasın. Onu yapamazsın, bunu yapamazsın gibi birçok engel çıkıyordu karşısına insanların ve artık bir yerden sonra ya tamam ya yeter hani uğraşmak istemiyorum tadında bir evet, sıkıntı çıkıyordu. Ama son gelen, son yayınlanan genelgeyle artık bunun bu 5'te 4 çoğunluk rızasının şarj üniteleri için alınmasının zorunlu olmadığına karar verildi. Neden? Çünkü bunun apartmanlarda ve sitelerde ortak alanda yapılan bir inşaat çalışması olmadığına karar verildi. Yani tabii ki zaten böyle çok kapsamlı bir inşaat çalışması gerektirmeyen bir durumdu ama biliyorsun Türkiye'de işte başka ülkelerde de belki öyledir ama yeni bir olay olduğunda kafalar hep karışık oluyor. Bununla ilgili net bir genelge yayınlanmıyor. Sonrasında işte insanlar bir sürü prosedürle uğraşıyor. Bir süre sonra hani bununla ilgili değişiklikler geliyor ama tabii ki burada önemli olan bu 5'te 4 çoğunluğun artık ihtiyaç duyulmaması, sadece çoğunluk kararıyla bunu yapabiliyor olmak güzel bir gelişme. Sitede elektrikli araç cihazı kurmak isteyenler için büyük kolaylık sağlayacaktır ama kesinlikle bunun uygulanabilmesi önemli. Yani ben birçok yorum da görmüştüm, haklılardı. Mesela ne vardı? Yeni yapılan binalarda işte otopark zorunluluğu, o otoparklarda işte şu kadar şarj istasyonu olma zorunluluğu. Baktığımız zaman bu zorunluluk genelgeyle yayınlanmış olmasına rağmen, kanunda var olmasına rağmen yeni yapılan binaların çoğunda mesela zemin katta biz otopark görmüyoruz. Hani tabii. Yani genelgeyi yayınlamakta bir şey cezası, yok.
Evet, onun cezasını ödüyorlar benim bildiğim kadarıyla. Öyle yapmadığı için ona bir ceza ödüyor ve yapmıyor. Öyle böylece geçiyor gidiyor. Yani hakikaten onu aşmanın yolları yok değil. Yoksa dediğin gibi her mesela Üsküdar için işte çünkü park yeri yok, her binanın olması gerekiyor. Yapamıyor, yapmıyor. Yani yapmıyor aslında belki de. Diyor ki tamam, onun cezasını yaparken ödüyor ve ruhsatı da öyle alıyor. Benim bildiğim kadarıyla, yanlışım varsa tabii ki sevgili seyircilerden bilenler varsa yorumlarda bize lütfen belirtsinler ama benim bildiğim bu işi böyle halledebiliyorsun. O da tabii bir çözüm değil yani.
Evet, tabii ki değil. Baktığımız zaman peki bunda yeni süreç nasıl işleyecek? Burada hemen baktığımızda site ve apartman otoparklarına kurulacak şarj üniteleri için yapı ruhsatı artık aranmayacak. Kat malikine tahsisli otopark alanına kurulacak şarj ünitesi için tüm kat maliklerinden 5'te 4 oranında onay zorunluluğu olmayacak. Ortak alandaki otopark yerlerine şarj ünitesi kurulumu için kat maliklerinin yarısından bir fazlasının onayı yeterli olacak. Bu da baktığımız zaman aslında yine çoğunluk şartı aranıyor ama evet, hani sadece yarısından bir fazlasını elde etsen senin için yeterli oluyor. Kendi dairesi için yetkili bir elektrik mühendisine tadilat projesi çizdirebilecek elektrikli araç kullanıcısı, gerekli altyapı kurulduktan sonra kendi sayacından kapalı otoparktaki kendisine tahsisli otopark alanına site yönetiminin göstereceği kablo güzergahında kablo kanalı içerisinde duvar tipi veya seyyar şarj ünitesi kurabilecek. Bunun için site yönetiminden onay almasına gerek kalmayacak. Artık bu yayınlanan genelgeyle bu şekilde ilerleyecek süreç. Ama şunu belirtmek lazım. Şimdi tabii ki bu genelgeyle herkes kafasına göre ben şuraya şarj ünitesi kurayım, buraya şarj ünitesi kurayım derse çok büyük sıkıntılar ortaya çıkabilir. Çünkü elektrik hattının şakası yok biliyorsun. Evet. Yani en ufak bir sıkıntı, en ufak bir kaçak özellikle apartmanlarda ve sitelerde bir sürü insan için sıkıntı yaratabilir ki ne kadar çok şarj ünitesi kurulursa binanın şebekesine, elektrik şebekesine o kadar fazla yük biniyor. O yüzden bunu bu işi bilen, bunu daha önce yerine getirmiş işte firmalarla yapmak, onlarla ortak çalışmak, gerekli kontrolleri yapmak gerekiyor. Yoksa herkes böyle kafasına göre ilerlerse yarın öbür gün çok büyük sıkıntılar çıkabilir bu konuda.
Elektriğin şakası olmaz, çok doğru söylüyorsun. Çok yangın şu bu dertlerine yol açabilir ve ondan sonra yani bu elektrikli araç belası diye bir şey çıkar. Yani işte ev yanar, bir şey olur. Allah korusun birisinin canı yanar. Daha kötüsünü düşünmek istemiyorum. Yani bu sonra da yani hani şu anki karar şuna benziyor. Yani işte elektrikli araçları kollayalım, bu sahiplere de kolaylığı sağlayalım gibi görünüyor. Çünkü bütün kararlar onlardan yana. Bir tek çoğunluk meselesi en azından yani %50'nin bir üstü meselesi var. Hani bence orada adalet sağlayabilecek. Ama onun dışında hakikaten yanlış ellere bırakıldığında müthiş tehlikeli olabilecek bir konu. O yüzden çok dikkatli olunmasına fayda var. Elektrik meselesi şakaya gelmez. Hemen bir sonraki habere geçerek bakıyorum. Oyak Renault ile ilgili bir haber. Bu arkadaşlar ne yaptılar da ne kazandılar, ne niçin tebrik ediyoruz?
Şimdi aslında ilginç bir haber çünkü şimdi ben sana bu yöntemin nasıl çalıştığını, ne olduğunu anlattığımda ki bu hani patent almaya hak kazanan bir buluş olarak nitelendiriliyor. Tabii ki tebrik ediyoruz gerçekleştiren arkadaşları, bunu bunun üzerinde emeği olan çalışan arkadaşların hepsini tebrik ediyoruz. Gerçekten güzel bir çalışma imza atmışlar ama sana şimdi bunun ne olduğunu anlattığımda mutlaka bana diyeceksin ki ya hani otomotiv dünyasında zaten bunun örneklerini görmüyor muyuz? Hani bu buluş mu acaba diye bir şey söyleyeceksin. Bu özetle nedir? BTÜ yani Bursa Teknik Üniversitesi ve OYAK Renault işbirliğiyle yapılan bu proje kapsamında araçtaki yarı uyarlanabilir süspansiyon sisteminin ön tarafa yerleştirilecek bir kameradan elde edilen görüntüyle yoldaki engebeleri, tümsekleri, işte çukur yerleri daha önceden tespit ederek süspansiyonun buna göre hazırlıklı olmasını ve aracın işte yolda daha pürüzsüz bir şekilde ilerlemesini, konforlu, daha çukurlarda içe hani daha fazla sert bir şekilde yansıtmamasını sağlayacak, evet, bir sistem. Evet. Evet, konforu, sürüş konforunu arttıracak bir sistem. Dediğim gibi hani aslında çalışma prensibi bu. Çok da fazla detay vermemişler. Keşke hani böyle biraz daha işte sistemimiz şöyle çalışıyor, böyle çalışıyor. Çok böyle üst segment araçlarda var ama biz bunu alt segmente getireceğiz. Şu otomobillerde kullanılabilir olacak. Çünkü maliyeti çok az. Yani günümüzde bu teknolojiler var evet ama maliyeti şu kadar. Bizim yaptığımız çalışmanın maliyeti onların işte ne bileyim 1/3, yarısı gibi gibi hani bazı detaylar verselerdi çok daha güzel olurdu ama dediğim gibi hani bu sistem zaten mevcut bazı markaların çok uzun yıllardır yaptığı sistemlere çok benziyor. Kameradan beslenerek süspansiyon sistemini otomatik olarak ayarlıyor. Aracın daha pürüzsüz, daha konforlu bir şekilde yolda ilerlemesini sağlıyor. İşte bunu Mercedes'te görüyorduk, işte Audi'de görüyorduk. Hatta birçok marka kameradan besleniyor. Buna ek olarak radar ve lidar sensörlerinden besleniyor. Bazıları sadece lidardan besleniyor gibi birçok farklı versiyonları var. Ama hani bu çalışmada benim anladığım kadarıyla farklı bir nokta var ki bunun patent almasına olanak sağlanmış. Hani patent alacak bir buluş olarak görülmüş. Ama ben baktığımda en azından kendi yaptıkları açıklamada biz şu yönden farklıyız tarzında bir açıklama göremediğim için burada ne gibi farklarla öne çıktığını şu an için belirtemeyeceğim ama güzel bir çalışma, Türkiye'den çıkan önemli bir çalışma olduğunu ve patent hak kazandığı için hani bu haftanın önemli konuları arasında değerlendirmek istedim açıkçası.
Evet, yani şimdi tabii senin söylediğin şey önemli. Bu bahsettiğin konuyu biliyoruz yani. Hakikaten var zaten hali hazırda. Gördük, videosunu gördük. Çok çarpıcı videolar var. Ve yeni videolar da değil bu arada bildiğim kadarıyla ve bekliyoruz. Ama tabii güzel olan şey şu. Bunun Türkiye'de de yapılmış olması, bunun patentinin alınması, belki sadece Türkiye'de alınmıştır bilemiyorum. Ama yurt dışında da alındıysa, belki hani dünya çapında patent alınmaya çalışılacaksa, bir adımı da buysa bunun. O da güzel bir gelişme. Çünkü o dışarıda gördüğümüz video, yani yurt dışı için gördüğümüz, Çin'de geliştirilen bir teknolojiydi yanlış hatırlamıyorsam. Biz de sanki bir konuştuk. Yani işte bardakları, kadehleri su doldurup arabanın üstüne kaputa koyuyorlar. Sonra da yola çıkıyorlar. Yani o bildiğin test edilen alanda, yani öyle işte küçük çukur falan değil, bayağı bildiğin pataküte gideceğim bir yer. Ona bir ad da veriliyor, ona şu an aklıma gelmedi, o yol tipine. Ve orada o bardaklardan su bile damlamıyor, böyle devam ediyor, geçiyor gidiyor inanılmaz bir şekilde. Bu da evet. Yolda gördüğü konu, hem süspansiyon teknolojisi hem de yolda gördüğünü aktarmamayla ilgili bir konu. Bilemiyorum tabii, görmek lazım ama biz de tebrik ederiz. Önünü açmak lazım böyle çalışmaları, senin de söylediğin gibi, ama keşke biraz daha detay olsaymış, daha güzel olurmuş. En azından hani evet. Şey biliriz. Çünkü mesela 5G ile ilgili çok bilinmeyen ama söylenen, aslında arkasında bir Türk mühendisin olduğunu biliyoruz. Hani 5G'nin kullanılabilir hale gelmesini sağlayan isim Türk diyerek geçebiliriz. Diyorum ve bu haftalık da artık bu kadar yeter diyorum ve sözü sana bırakıyorum istersen.
Evet, bu hafta son haberimiz buydu. Dediğim gibi genel olarak Türkiye'ye gelen modelleri ve Türkiye'de üretim yapılacak bir modelin detaylarını sizlere aktarmaya çalıştık bu hafta. Oto Gündem serisini beğeniyorsanız, bu videomuzu da beğendiyseniz lütfen kanalımıza hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı, videoya yorum yapmayı sadece emoji de olsa ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Hem YouTube algoritması için hem de bizim motivasyonumuz için bunlar çok önemli şeyler. Sadece 1 dakikanızı, hatta şöyle 30 saniyenizi alacak işler bunlar. Lütfen ihmal etmeyin. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.